Bugünün vaaz metni Markos kitabının 10. bölümünde bulunmaktadır. Ayetler 17'den 27'ye kadar. Sayfa 1260. 1260. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var, o da Allah'tır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum," dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğin var," dedi. "Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, "Varlıklı kişilerin Allah'ın egemenliğine girmesi ne güç olacak?" dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, "Çocuklar," dedi, "Allah'ın egemenliğine girmek ne güçtür? Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Allah için değil. Allah için her şey mümkündür," dedi. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Yıllar önce bir arkadaş arabasının muayenesi için bir yere gitti. Muayene istasyonuna. Arabaların zaten yıllık muayeneleri yapılmalı. Ve o zaman bugünlerde iyi ve titiz yapıldığı bir şey gibi değildi. Arkadaş gitmiş arabasını göstermeye. Ve muayene görevlisi uzaktan belki 200 metreden bakıp arabayı park alanında gördü. Evraklara imza attı, damga vurdu. "Tamam," dedi. Sanırım o durumda müşterilerin çoğu böyle muayene uygun görüyor. Arabanın motoru iyi çalışmıyor olabilir. Frende hiç yok belki ama kimse fark etmezse sorunda yok gibi müşterin keyfi yerinde. Yola devam ediyor. Belki de siz böyle olayları tanıyorsunuz, öyle hikayeleri duymuşsunuz. Şimdi bu genç adam İsa'ya sanki bir muayeneye geliyor. "Her şey yaptım, kabul olsun," diye ümit ediyor. Kurtuluşa kavuşması neredeyse belli. Yeter ki bir görevli imzasını atsın, damga vursun. Adam herhalde İsa'yı görmüş. İsa'nın öğrettiklerini duymuş bir kişi. İsa'nın ferisileriyle ne şekilde tartıştığını duymuş. Ve demin göklerin egemenliği hakkında konuştuğunu duymuş. Onun sadece çocuk gibi alçak olanlar için olduğunu duymuş, öğrenmiş. Ve anlamış ki İsa herhangi bir hokkabaz değildir. İsa herhangi bir dolandırıcı değildir. Ve adam düşünüyor, şimdi benim yüreğimde hafif bir kuşkum var. Benim yaptıklarım acaba yeterli mi? Ben ebedi yaşama kavuşabilir miyim? Sanki yetiyor gibi düşünüyor ama emin olamaz. Bir görevli olsun, imzasını atsın, damgasını vursun, o zaman emin olabilirim diye düşünüyor. Ve sonra öyle bir görevli bulmuş gibi yola çıkıyor. Son anda İsa'ya sormayı karar veriyor. İsa artık onun kentinden gitmişti. Ama adam yola çıkıyor, İsa'nın peşinden koşuyor ve yanına varıyor. İyice düşünüp hazırladığı bir soruyu İsa'ya soruyor. İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? İsa'nın cevabı yine beklemediği bir cevaptır. İsa, bana neden iyi diyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. O da Allah'tır. Vay vay, yanlış bir soruyu sormuş oldu. İsa'yı yanlış bir sözlerle hitap etmiş oldu. İsa'ya iyi öğretmen diye hitap etmek doğru değil miydi? İsa bu sözler için mi adamı azarlıyor? Aslında öyle değil. İsa kendisine gelen kişiyi yanlış sözleri için azarlamaz. Yok. Ama İsa adamın asıl sorusuna, sözleriyle belli edemediği sorusuna girmek istiyor ve o soruya da cevaplamak istiyor. Yani bana neden iyi diyorsun? İyi olan Allah'tır. Gerçekten benim iyi olduğumu düşünüyor musun? Yani gerçekten benim Allah olduğumu düşünüyor musun? Diye soruyor İsa. O zamanlarda zaten herkes bu soruyu merakladı. İsa kimdir? Bir vaiz mi? Bir öğretmen mi? Bir peygamber mi? Mesih mi? Acaba Allah'ın kendi oğlu mudur? İsa'nın sözlerini duyan herkes sonunda tam bu soruyu sormak zorunda kalıyor. Yani bu adam kimdir? Böyle sözlerle konuşuyor ki, böyle işler yapıyor ki, bu adam kimdir? Sence İsa kimdir? Sadece iyi bir öğretmen midir? İyi yaşamı ya da iyi davranışı gösteren bir vaiz midir? Yoksa iyi olanın kendisi mi İsa? Evet, İsa'ya gelen adam İsa'nın ağzından sanki şöyle bir cevabı duyuyor. Sen bana ebedi yaşamın yolunu sormak için geldin. Sen bu soruyu Allah'ın kendisine sormaktasın. Bunu anlıyor musun? Yani kime geldiğini biliyor musun? Oğlun cevabı babanın cevabından başka farklı değildir. Ve İsa devam ediyor. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin. peki. Bu cevabı duyduktan sonra Adam İsa'nın kim olduğunu düşünüyor acaba? Biliyor muyuz? Belki bu ayetleri okuduğumuzda fark etmedik. Ama aslında Adam'ın sonraki sözlerinden bunu görüyoruz. Çünkü bundan sonra bu genç adam İsa'yı başka bir şekilde İsa'ya hitap ediyor. Artık iyi öğretmen diye demiyor. Ya da Rab diye söylemiyor. Adam sözlerine devam edince öğretmenim diyor. Sadece öğretmenim diyor. Yani Adam'a göre İsa sadece bir öğretmendir. Musa'nın yasasını çağdaşlara öğreten kişilerden biridir. İsa adamın yüreğini tanıyor. O herhangi bir cevap, herhangi bir yeni cevap vermemişti. Sadece eskiden beri bilinen ve tanınan buyrukları hakkında konuşuyordu. Ve adam İsa'ya, öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum, dedi. Biz biliyoruz ki Yahudilerin arasında erkek çocuk 12 yaşından beri Musa'nın yasasını yerine getirmeye sorumludur. Yani 12 yaşından itibariyle bu sorumluluğu taşıyor. Allah'ın buyruklarına yaşaması lazım. Ve bu adam da öyleydi. Yani gençliğinden beri bu sorumluluğunu biliyordu. Ve belki de başarıyla her şey yapmıştı. Belki de onu tanıyan insanların hepsi onun çok iyi bir adam olduğunu söyleyebilirlerdi. Belki insanların önünde Allah'ın buyruklarının hepsini yerine getirmiş bir kişi gibi göründü. Yani ikiyüzlülükle değil, samimiyetle İsa'ya gelip böyle söyledi. Ben bunları gençliğimden beri yerine getiriyorum. Gerçekten öyle inanıyordu. Ve görüyoruz kutsal kitapta, elçi Paulus da eski hayatını benzer bir şekilde değerlendiriyor. Yani Paulus'un da yaptıklarını izleyen kimse günah işlediğini söyleyemezdi. O gerçekten Allah'ın bütün buyruklarını yerine getirmeye bol bol çaba vermişti. Ve Korintlilere şöyle diyor. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Yani bu kusur görmezliğimi beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dır. Evet, insanların önünde Allah'ın buyruklarını yüzeysel olarak yerine getirmek yeterlidir. İnsan çünkü sadece gördüklerini değerlendirebilir. Ancak Allah'ın önünde, Allah katında bütün insanın muayenesi gereklidir. Bizi yargılayan çünkü Rab'dır, Allah'ın kendisidir. Ve şimdi bu adamımız, o sadece insanın önüne değil, Allah'ın önüne gelmiştir. Allah'ın önünde duruyor, ben her şeyi yerine getirdim, diyor. İsa acaba ne cevap veriyor? İyi yaptım, hayran kaldım. Hayatının son gününe kadar aynı şekilde devam et. Eminim ki ebedi yaşama kavuşacaksın. Öyle mi diyor İsa? Yok. Peki, kendine fazla düşünüyorsun. Yasayı yerine getirdiğini sanıyorsan, yola başlamadın bile demek. Öyle mi diyor İsa? Benim cevabım belki böyle olurdu. Yani insanın hiçbir şey anlayamadığını söyleyebilirdim. Ama İsa böyle bir şekilde de azarlamaya başlamıyor. Onun cevabı bunlardan farklı. İsa bu adamı ne övüyor ne de azarlıyor. Ama ne yapıyor? Sonraki ayetine dikkatli bakıyorsak İsa'nın üç farklı eylemini görüyoruz. İsa üç şey yapıyor. Şimdi bunlara odaklanıyoruz. İlk olarak İsa ona baktı. İsa Mesih geçmişte bir araç muayenesi görevlisi değildir. İsa 200 metreden sadece diş görünümüne bakmıyor. İsa adamın yüreğine kadar bakıyor. Muayenesini en derin odaya kadar iletiyor. Yani senin kimseye söylemediğin düşüncelerine o bakıyor. Senin dile getirmediğin arzularını o görüyor. Senin bütün planların, senin bu yaşam ve ebedi yaşam için tasarladıkların onun gözü önünde bulunuyor. İsa senin ne şekilde hayal kırıklığına uğramalarını iyice biliyor. Sana karşı yapılmış haksızlıklardan dolayı ne kadar öz almak istediğini o görüyor. Senin yüreğinde barınan kıskançlığı o tanıyor. Kimine kin beslediğini o iyice biliyor. İnsanların gözlerinden saklanmaya çalıştığın utanç, şehvet ve açgözlülük onun önünde açıktır. Yani kolay kolay gidip imza almak, damga almak olmuyor. İsa en çok kime güvendiğini, senin en son noktada neye dayandığını görüyor. Hayatını ve ebediliğini gerçekten neyin üzerine inşa ettiğini biliyor. Çünkü o sana bakıyor. O seni görüyor. Ve insan gibi değil, Allah'ın gözüyle bakıyor. Birinci budur. Bundan sonra İsa ne yapıyor? İkincisi, İsa onu sevdi. İsa o adama baktı ve İsa onu sevdi. En inanılmaz şey budur. Çünkü biz insanlar, biz hoşgörüneni seviyoruz. Bize zevk getireni seviyoruz. Ancak Allah yarattığı insanı seviyor. Ve bu insan, Allah'ın yarattığı insan, iyi işlerde yaşaması için yaratılan insan, o günah işlediği halde, bu insan kötülüğe, acılara, üzüntüye sebep olduğu halde, Rab Allah onu seviyor. Yani İsa bu adamın yüreğine baktıktan sonra, adamın yüreğindeki putperestliği gördükten sonra, Bu adamın kendi iyi işlerine ne kadar güvendiğini gördükten sonra, bu adamın kendi varlıklarıyla, belki de tapınağa verebilecek büyük bağışlarla nasıl ebedi hayata kavuşabileceği düşündüğünü gördükten sonra İsa onu seviyor. Ve İsa demin aynı bu adamın şimdi Allah'la değil sadece insanı bir öğretmenle konuştuğu, inandığını kendi ağzından duymuştu. Yani adam az önce İsa'nın yüzüne sen benim Allah'ım değilsin demiş oldu. Benim kurtarıcım değilsin demişti. Yani düşünün, İsa'nın önünde durup onu inkar etmekten daha ayıp bir şey olabilir mi? İsa böyle bir ayıplığı kabul etti. Buna razı oldu. Ve bundan sonra o adamı sevdi. Allah'ın sevgisi böyledir. Sevmesinin nedeni, çünkü insanlarda bulunan değil, kendisinde bulunandır. İsa, sen sevimli olduğun için değil, kendisi, sevginin kendisi olduğu için seni seviyor. Allah'ın özü zaten sevgidir. Ve üçüncü olarak İsa konuşmaya başlıyor. Sadece bu adama baktıktan sonra, sadece bu adamı gördüğü halde onu sevdikten sonra İsa'nın ağızdan bir sözler geliyor. Burada evet, İsa'nın sözleri bize göre sert olabilir. Ama özellikle burada, özellikle böyle sert bir şekilde konuştuğu zaman şunu öğreniyoruz. İsa sevmeden konuşmaz. İnsanı sevmeden İsa sert sözlere başlamaz. Bizler ise birçok defa farklıyız. Bizler kardeşim ise çabuk çabuk bir göz atıp hemen laf edebiliriz. Aile içinde, cemaat içinde kolay kolay birbirimize sert öğütler vermeye hazır oluyoruz. Çoğu zaman belki iyi niyetle bunu yapıyoruz. Ama çok defa telaşlı bir şekilde, yeterince beklemeden, insanı yeterince görmeden ve onu sevmeden. Doğru zaman söylenen söz ve hikmetli bir öğüt iyi bir ilaçtır. Ama bu doğru zaman gelmeden önce insanın durumuna bakmak için zaman ayırmamız lazım. Kardeşimizi gerçekten görmemiz lazım. Onun hayat durumunu anlamamız lazım. Ve özellikle onu bu durumda olduğu halde ve bu durumda olduğu için sevmek için zaman ayırmamız lazım. Gördüklerimize rağmen sevmek için zaman ayırmamız lazım. Evet, İsa adamın büyük günahlarını, yüreğinde bulunan putperestliğini bile gördükten sonra, bu adamın günahlarını kendi üzerinde çarmıha taşıyacağına razı olduktan sonra, ne kadar büyük acılar çekeceğini anladıktan sonra, bu günahkar adam için ölüme gideceğine dair karar verdikten sonra, sadece sonra İsa konuşuyor. Ve ne diyor? bir eksiğin var dedi. Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle. Yani İsa aslında ne demiş oluyor? Aslında adama şöyle diyor. Şimdi senin yüreğin, bir bak senin yüreğin dünyasal şeylerle doludur. Senin yüreğin senin varlıklarını seviyor. Elinde bulunana, kendi ellerinle yapabildiklerine güveniyorsun. Dünyadaki hayatında malına mülküne güveniyorsun. Ebedi hayata da kendi iyi işlerinle kavuşmak istiyorsun, kavuşacağını düşünüyorsun. Senin bir eksiğin var. Sen bu yolu daha ümitsizliğe kadar denemedin. Şimdi bu yolda devam et. Sen Allah'ın yasasını gerçekten %100 yerine getirmeye çalış. Zenginliklerinden vazgeçemezsen, yasanın buyruklarını yerine getiremezsin. Çünkü sen aslında birinci buyruğa karşı günah işlemektesin. Senin Allah'ın göklerdeki gerçek Allah değildir. Senin Allah'ın bambaşkadır. Onun sana verdiği varlıkların senin asıl putundur. Sen kendi zenginliğine Allah'tan çok güveniyorsun. Ve gerçekten kendi yaptıklarınla kurtuluşa kavuşmak istiyorsan, Allah'ın bütün buyruklarını yerine getirmen lazım. Eksiksiz bir şekilde. Yani git, bu zenginliğini bırak, malını mülkünü sat, yoksullara dağıt. Böylece Allah'ın buyruklarını yerine getirmiş olacaksın. Böylece senin hazinen bu dünyada değil, göklerde olacak. Yasa yolunda giden bir insanın gerçekten bu yasa yolunda ümitsizliğe kadar yürümesi gerekir. Eksikliklerini görene kadar bu yolda yürümesi lazım. Çünkü yasa hep mükemmelliği istiyor. Göksel babanız mükemmel olduğu gibi siz de mükemmel olun, diyor İsa. Yani yasanın isteği gerçekten mükemmelliktir. Bir eksiklik bile olamaz, kalamaz. Yakup'un mektubundan okuyoruz. Yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi, yani tek konuda sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yani tek bir günah işlesen bütün söz bütün yasaya karşı söz dinlemez gibi bir insansın. Ve bunu anlayan insan, yasanın bu kadar sert olduğunu, bu kadar derine girdiğini anlayan bir insan, İsa'nın öğrencileriyle aynı soruyu soruyor. Şimdi kim kurtulabilir? Kim kurtulabilir? Allah'ın beklediği şey bu ise kim kurtulabilir? Böyle bir ümitsizliğe düşen insan Allah'ın egemenliğine hazır olmaya başlıyor. Sadece kendi liyakatımızdan, haklarımızdan vazgeçmeye hazır olduktan sonra parasal zenginliklerimize de ruhsal gelişmelerimize güvenmeden İsa'nın yaptıklarını gerçekten kabul etmeye hazır olmaya başlıyoruz. Ve İsa'nın böyle bir insana dediği nedir? Yani ümitsizliğe düşen bir insana İsa'nın sözü nedir? Git her şeyini sat, yoksullara ver. Öyle mi diyor? Yok. Yasadan sonra bambaşka bir söz geliyor. Müjde sözü geliyor. Ve aslında bu zengin adam da bu sözü duydu ama bundan vazgeçti. Son olarak İsa ona ne dedi? Hatırlıyor musunuz? Sonra gel, beni izle. Yani elinden geldiğini yaptıktan sonra, ümitsizliğe düştükten sonra, sonra gel, gel bana, bir daha bana gel. Çünkü ben seni sonsuz yaşama götüreceğim. Ümitsizliğe düştükten sonra gel, beni izle. Çünkü sonra anlayacaksın ki senin için imkansız olan, yani senin kendi kurtuluşun, senin ebedi hayata girmen, bu senin için imkansız olan Allah için imkansız değildir. Deveden daha küçük olan sen, iğne deliğinden geçemezsin. Ancak sonsuz Nuh'a kadar büyük olan Allah senden küçük bir bebek oldu. Hatta iğne deliğinden daha da küçük bir hücre olarak Meryem'in rahminde bulunmaya razı oldu. Yani Allah'ın kendisi bu kadar o kadar küçük oldu ki kolay kolay iğne deliğinden geçebilirdi. Senin yerinde yasanın tüm buyruklarını %100 yerine getirdi. Yani İsa sana bunu duyuruyor. Ben bunu yaptım. Senin için imkansız olanı ben gerçekleştirdim. Hatta senin günahlarının cezasını ben üstlendim. Senin cezanı ben çektim. Senin için ben çarmıhta öldüm. Ve ölümden dirilmekle ben senin ebedi yaşamına yol açtım. Elçi Paulus bunu iyice biliyor. Romalılara da duyuruyor. Bize de duyuruyor. Diyor, yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Allah'ın katında aklanmayacaktır. Ancak Allah insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Müjde buradadır. Ve bu müjde senin için geçerlidir. Bundan sevinerek şimdi ayağa kalkalım. Bir ve üç olan Allah'a imanımızı ikrar edelim.